yorumunu yapmakta olduğumuz Hezekiel kitabının 17. bölümüne geldik. Burada iki kartal bilmecesi vardır. 17. bölümün ilk iki ayetinde şöyle diyor: Rab bana şöyle seslendi: ey insanoğlu, İsrail halkına bir bilmece sor. Simgesel bir öykü anlat. Evet, İsrail evine bir bilmece söyle ve bir simgesel öykü anlat. Çünkü onlar onu dinlemeyeceği için Hezekiel'in bu insanlara tuhaf ve alışılmadık bir şekilde gelmesi gerekiyordu. De ki, egemen Rab şöyle diyor: kanatları uzun ve güçlü, renk renk tüylerle dolu iri bir kartal Lübnan'a geldi. Bir sedir ağacının tepesine konup onu ele geçirdi. Ağacın tepesindeki filizleri koparıp ticaret ülkesine götürdü. Tüccarlar kentine yerleştirdi. Ülkenin tohumundan alıp verimli toprağa ekti. Onu söğüt ağacı gibi akarsuların kıyısına dikti. 3-5 ayetler. Bu iri kartal Babil ile Babil'in kralı Nebukadnezar'dan başkası değildir. Kartal kutsal yazıların başka yerinde de Babil için kullanılan bir simgedir. Yeremya Nebukadnezar'la ilgili olarak yazarken Yeremya 48. bölüm 40. ayette kullandı bunu. Çünkü diyor, Rab şöyle diyor: İşte kartal gibi uçacak ve Moab'a karşı kanatlarını gerecek. Daha sonra Yeremya 49. bölüm 22. ayette şöyle yazdı: İşte kartal gibi yükselip uçacak ve Botsra'ya karşı kanatlarını gerecek. Ve o gün Edom yiğitlerinin yüreği ağrı çeken kadının yüreği gibi olacak. Daniel, Babil İmparatorluğunu denizden yükselen kartal kanatları olan bir aslan şeklinde gördü. Bu nedenle burada gelip ağacın tepesini koparacak olanın Babil kralı Nebukadnezar olduğunu görüyoruz. Peki ağaç kimdir? Ağaç, İsrail ulusu ve özellikle Davut'un evidir. Nebukadnezar onu koparacak ve yerle bir edecektir. İşte Sitkiya'ya aynen böyle yaptı. 7. ayette gel gelelim diyor, kanatları güçlü, bol tüylü başka bir iri kartal da vardı. Asma bu kez dikildiği yerden köklerini bu kartala doğru çevirdi, sulasın diye dallarını ona doğru saldı. Diğer kartal o zaman hala büyük bir güç olan Mısır'dır. Sitkiya, Nebukadnezar sayesinde tahta çıkmıştı ve beraber bir antlaşma yaptılar. Ancak Sitkiya bu antlaşmayı bozdu ve Mısır'a yaklaştı. Bu arada Mısır'a doğru eğilen dallarla resmedilir. Asma kuvvet alması için Mısır toprağına dikilir. Ama hiçbir kuvvet olmayacaktır çünkü Mısır, Mısır olmayacaktır. Nebukadnezar Mısır'ı aldı ve mahvetti, onu kendisine kul köle yaptı. Şimdi Hezekiel'in benzetmesindeki mesajı görüyoruz. O Asi halka de ki, bunların ne anlama geldiğini bilmiyor musunuz? Onlara de ki, Babil kralı Yeruşalim'e gitti. Kralını, önderlerini tutsak alıp kendisiyle birlikte Babil'e götürdü. Sonra kralın soyundan gelen birini alıp ant içirerek onunla bir antlaşma yaptı. Ülkenin önderlerini de tutsak aldı. Öyle ki ülke gerilesin, bir daha yükselmesin, ancak yaptığı antlaşmayı yerine getirerek yaşayabilsin. Ne var ki Yahuda kralı kendisine at ve çok sayıda asker vermesi için Mısır'a elçiler göndererek Babil kralına baş kaldırdı. Yahuda kralı başaracak mı? Böyle şeyler yapan kurtulur mu? Yaptığı anlaşmayı bozan kurtulur mu? Hezekiel 17. bölüm 12-15 ayetler arası. İşin ilginç tarafı, Nebukadnezar antlaşmanın kendine düşen kısmını yerine getirdi. Tanrı'nın halkı antlaşmayı bozdu. Ama putperest bir halk kendine düşeni yaptı. Ne ilginç bir durum değil mi? Bazı kiliselerde kutsal kitaplarını taşıyanları göreceksiniz ama onların yürekleri Tanrı'dan uzaktır ve söylediklerine inanamazsınız. Onlara güvenemezsiniz. Öte yandan bazı iş adamları vardır. Kurtulmamış olmalarına karşın haysiyet sahibi, kişilik sahibi insanlardır. Onların sözlerine güvenebilirsiniz. Nebukadnezar gelip Sitkiya'yı mahvedecektir. Yaptığı antlaşmayı bozarak içtiği andı küçümsedi diyor. Söz verdiği halde bütün bunları yaptı. Bu yüzden kurtulmayacak. 18. ayet. Tanrı Sitkiya'nın bundan dolayı yargılanmasını tasarlıyorum diyor. Değerli dostum, burada sürdürdükleri yaşamdan dolayı bir gün yargılanacak olan birçok insan imanlı vardır. Tanrı kesinlikle yargılayacaktır. Bütün orman ağaçları, her yüksek ağacı bodurlaştıranın, her bodur ağacı yükseltenin, her yeşil ağacı kurutanın ve kuru ağacı yeşertenin ben Rab olduğumu anlayacaklar. Bunu ben Rab söylüyorum ve dediğimi yapacağım diyor 24. ayette. Tanrı bazen Tanrı'nın halkı olduğunu söyleyen ama ondan, yani Tanrı'dan ayrılmış olan bir halkın tanrısız, puta tapar bir ulus tarafından mahvedilmesine, yargılanmasına izin verir. Bugün Hristiyan olarak bilinen Batı dünyasında büyük bir inançsızlık, büyük bir ahlaki çöküş var ve inançtan vazgeçme durumu gerçekten söz konusudur. Evet, Hristiyan dünyası diyorsunuz ama bunların acaba yüzde kaçı gerçekten Hristiyan hayatı sürdürüyorlar? Devamlı vurguladığım gibi Almanya'nın nüfusu 80 milyonu aşkın. Hristiyan bir ülke. Ama gerçek anlamda Hristiyanlığı yaşayan ve uygulayan insanların sayısı %2 ile 5 arasındadır. En fazla 5'tir. Bu dünyada içsel ve dışsal olarak pek huzurumuz yok. Her yerde sorun var. Tanrı günahlarımızın cezasından kolayca kurtulamayacağımızı söylüyor. Yargı gelecektir. Şimdi 18. bölüme geldik ve 18. bölümde Tanrı yargısıyla her kişiyle bilhassa ve bireysel olarak ilgilendiğini ve uğraştığını gösterecektir. Rab bana şöyle seslendi diyor 18. bölümün 1. ayeti. Evet, 18.1'de Rab bana şöyle seslendi. Burada Hezekiel'in sürekli vurguladığı olay Rabbin sözü olduğudur. Hezekiel'in kişisel görüşüne yer vermediği bir kez daha burada açıkça görülüyor. Bu Tanrı'nın sözüdür. İsrail için babalar koruk yedi, çocukların dişleri kamaştı diyorsunuz. Bu deyişle ne demek istiyorsunuz diyor 2. ayette. Yeremye peygamberin iki kez bahsettiği İsrail çocuklarına ait bir atasözü vardı. Yeremye 31:29'da şu sözleri okuyoruz. O günler insanlar artık babalar koruk yedi, çocukların dişleri kamaştı demeyecekler. Yeremye'nin ağıtları 5:7'de de atalarımız günah işledi ama artık onlar yok, suçlarının cezasını biz yüklendik sözlerini görürüz. Bu atasözünün çıkıştaki bir bölüm üzerine ortaya çıktığına inanıyorum. Çıkış 20. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Putlara eğilmeyeceksin, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben senin Tanrınım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını 3. 4. kuşaklardan sorarım. Bu ayetin kaynak oluşturduğu bu atasözünün doğru olmamasıyla ilgili bir sorun vardır. Kutsal yazılardan bir ayeti içeriğinin dışında kullanmak tehlikelidir. Bu yanlış bir atasözüdür. Babalar koruğu yedi ve çocukları da cezayı ödedi. Bu bir dereceye kadar doğrudur ama Tanrı bireyi hareketine göre baba ya da oğlu yargılar. Bu sonsuz yaşamla ilgili değil. Bu yaşamla ilgili bir yargıdır. Bireyin Tanrı'ya itaat edip etmemesiyle ilgili bir yargıdır. Başka deyişle, eğer bir kimsenin babası imanlıysa otomatik olarak o insanın çocuğu da kurtulmuyor. Ya da tersi. Varlığım hakkı için diyor egemen Rab. İsrail'de artık bu deyişi ağzınıza almayacaksınız. 3. ayet. Bu bölümde yaşamak sözcüğü ve yaşamakla ilgili sözcükler 11 kez geçer. Ölmek sözcüğü ya da fiili ya da bu sözcükle ilgili sözcükler ise 10 kez geçer. Burada yaşamla ölüm sunulur ancak Tanrı'nın burada bahsettiği sonsuz yaşam ile sonsuz ölüm değildir. Tanrı bu hayatta bireyleri, insanları nasıl yargıladığından söz eder. Bu bölümün tamamına bu görüş açısından bakmamız gerekir. Her yaşayan can benimdir diyor Rab Hezekiel 18:4'te. Babanın canı da çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan günah işleyen candır. Tanrı bütün canların kendisine ait olduğunu söyler burada. Çocuklar babalarının günahından çekerse bu onların babalarının kötü yollarında yürümelerinden dolayıdır. Herkes kendi suçu için öldürülecektir. Tesniye 24:16'da şu sözleri okuyoruz. Oğullar için babalar öldürülmeyecek ve babalar için oğullar öldürülmeyecektir. Herkes kendi suçu için öldürülecektir. Evet, Tesniye 24 ayet 16. Suç işleyen can diyor ölecektir. Tanrı her bireyi yargılayacaktır. Diyelim ki diyor Hezekiel, adil ve doğru olanı yapan doğru bir adam var. Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez, İsrail halkının putlarına bel bağlamaz. Komşusunun karısını kirletmez, adet gören kadına yaklaşmaz. Kimseye haksızlık etmez, rehin olarak aldığını geri verir. Soygunculuk etmez, aç olana ekmeğini verir, çıplağı giydirir. Faizle para vermez, aşırı kar gütmez. Elini kötülükten çeker, iki kişi arasında doğrulukla yargılar. Kurallarımı izler, ilkelerimi özenle uygular. İşte böyle biri doğru kişidir diyor Tanrı Hezekiel aracılığıyla. O yaşayacaktır. Egemen Rab böyle diyor. Hezekiel 18, 5-9 ayetler. Dağların üzerinde yemez. Putperestlikle herhangi bir bağı olmaz. Bu adam Tanrı'nın kanunlarında yürüyen ve onun hükümlerini tutan doğru ve adil biridir. Bu adam için elbette yaşayacaktır der Rab. Tanrı burada sonsuz yaşamdan değil, bu yaşamdan söz ediyor. Tanrı bu adamı bu yaşamda bereketleyecektir. Eski antlaşmanın bereketi budur. Diyelim ki bu adamın zorba, kan döken, kardeşine bunlardan birini yapan bir oğlu var diyor 10. ayette. Ancak bu doğru adamın hiç de doğru olmayan bir oğlu olabilir. 13. ayette faizle para verir, aşırı kar güder. Böyle biri yaşayacak mı? Hayır, yaşamayacak. Bütün bu iğrençlikleri yapmıştır, öldürülecektir. Onun kanından kendisi sorumlu olacaktır. Hezekiel 18 ayet 13. Tanrı babayı değil, o oğlu yargılayacaktır. 14. ayette diyor ki, diyelim ki bu oğlun da bir oğlu olur ve babasının işlediği bütün günahları görür ama hiçbirini yapmaz. Öte yandan oğul kötü bir babanın yolundan gitmemeye karar verebilir. İsrail tarihinde buna dair birçok örnek vardır. Yaşlı Ahab kötü bir kral ve adamdı ama oğlu Hizkiya bir uyanışı yönlendirdi. Yoşiya harika bir adamdı ama kötü bir babası vardı. Böyle biri elini kötülükten çeker, faiz almaz, aşırı kar gütmez, kurallarımı izler, ilkelerimi uygularsa babasının günahı yüzünden ölmeyecek, kesinlikle yaşayacaktır. Ama babası kendi günahı yüzünden ölecektir. Çünkü zorbalık etti, kardeşini soydu, halkı arasında iyi olmayanı yaptı diyor Hezekiel 18-17-18 ayetlerde. Tanrı her bireyin bu yaşamda yaşadığı yaşama göre yargılanacağını söylüyor. Sonsuz yaşamdan bahsetmediğini ama burada ve şimdi olan yargıdan söz ettiğini tekrar söyleyeyim. İsrail'in bilmesini istediği durum şudur. Onları bu temel üzerinden yargılamayı tasarlıyor. Ölecek olan günah işleyen kişidir. 20. ayet. Evet, ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi de kötülüğünün karşılığını alacaktır. 20. ayet. Suç işleyen can ölecektir. Bu bölümde bu sözlere iki kez rastlıyoruz. Burada ve 4. ayette. İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin ey İsrail halkı diyor 31. ayette. Bu bölümdeki öğretiş günümüzün yeni psikolojisine dair bazı yanıtlar verir. Psikoloji bir kişinin şımarık ve arsız olmasının nedeni olarak o kişinin annesi tarafından ihmal edildiği, doğru davranılmadığı ve sevilmediği gibi bir sav öne sürer ve buna benzer şeyler. Tabii bunların bir kısmının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ama dostum burada yalnız kalırsınız. Bir günahkarsınız. Zira bizzat kendiniz bir günahkarsınız. Eskilerden kalma kaba bir söz vardır. Ama bu söz anlatmaya çalıştığımız durumu iyi ifade eder. Her tekne kendi kıçı üzerinde durmalıdır. Her birey Tanrı'nın önünde duracak ve o zaman anne ya da babasını suçlayamayacak. Ya da biz ne deriz? Her koyun kendi bacağından asılacaktır. Hezekiel, her İsrailli'nin ister imanlı olsun ister olmasın, bu hayatta yaşadığı hayata göre yargılanacağını açıkça belirtir. Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam diyor Tanrı. Öyleyse günahınızdan dönün ve yaşayın. Hezekiel 18 ayet 32. Tanrı hiçbir kimsenin ölüp yok olmasından sevinç duymaz. Egemen Rab böyle diyor. Öyleyse geriye dönün, günahlarınızdan dönün ki yaşayasınız. Bu yine fiziksel ölüme gönderme yapar. Tanrı bugün hiç kimsenin ölmesinden zevk almaz. Bu ona yabancı gelen bir şeydir. İnsanlık için ölümü tasarlamadı. Rabisa'nın Lazar'ın mezarında ağladığını anımsayın. Rabisa onu diriltecek olmasına rağmen orada mezarı başında ağladı. Ölüm insanla geldi. İnsan günah işlediği için yaşayan Tanrı'ya, sonsuz yaşam olan Tanrı'ya sırtını döndüğü için evet, o ölümlü oldu. Ölüm insanla geldi. Tanrı'nın işleri aracılığıyla değil, insanın günahından dolayı geldi. Tanrı kimsenin ölümünden sevinç duymaz. Bunun altını çiziyorum. Bu hem fiziksel ölüm hem de sonsuz ölümü içermektedir. Tanrı özellikle hiç kimsenin sonsuza dek ölmesini istemez. Yani sonsuza dek Rab'den ayrı kalıp cehennemde olmasını istemez. Çünkü ölüm aslında yaşayan, yaşam olan Tanrı'dan ayrılmaktır. Ölüm ve yaşam sonsuzdur. Tanrı insanı sonsuzluk için yarattı. Ve Tanrı, evet günaha düştük, ölümlü olduk ama bir yol açtı ki insanoğlu yeniden o sonsuz yaşama kavuşsun. Ve bugün sonsuz yaşamın önü açılmıştır. Sonsuz yaşam Tanrı tarafından bize inayet yoluyla sunulmuştur, İsa aracılığıyla. Bu ayeti aynı zamanda sonsuzluk için kullanabiliriz. Tanrı senin ölümünden de sevinç duymaz. Hem fiziksel ölümünden hem de sonsuza dek Tanrı'dan ayrılıp sonsuza dek ölmek, yani cehenneme atılmaktan hoşlanmaz. O zaman ne yapacaksınız? İşte ayetin içerisinde yanıt vardır. Günahınızdan dönün. Günahınızdan dönüp Mesih'e gelirseniz, Mesih'in sizin günahlarınız yerine öldüğünü, o cezayı çektiğini kendinize mal ederseniz, o zaman yaşamaya başlayacaksınız. Hem de sonsuza dek. Evet değerli dostum, Tanrı hiç kimsenin ölümünden sevinç duymaz. Tanrı bizleri sonsuza dek ölmek için yaratmadı, yaşayalım diye yarattı. Tanrı'ya şükürler olsun ki Tanrı bugün, evet sonsuza dek yaşayalım diye bize inayetini sundu ve ben iman ettiğim için Mesih'e biliyorum ki benim sonsuz hayatım vardır. Sonsuza dek Rabbin yanında yaşayacağım. Bu dünyada geçeceğiz ama gelecek eve gideceğiz. Orada Rab'le birlikte olacağız. Bu her Mesih'e iman eden için geçerlidir. O senin dönmeni, günahlarından dönmeni, İsa Mesih'e gelmeni ve ondaki yaşamı alıp yaşamanı istiyor.